Ayrım 2.
Buk ile Carly yarı korkuyla heyecanlandıklarında rahatsız olmuşçasına başını kaldırmış, meraksız bir bakışla onları süzmüş, esnemiş ve yine uykuya dalmıştı. Bütün gün ve gece boyunca pervanenin yorulmaz çarpıntısıyla gemi sarsılmış, bir günün diğerinden farksız olmasına rağmen havanın giderek soğuduğunu Burke fark edebilmişti. Sonunda bir sabah pervane durdu ve nerv hali bir heyecan havası sardı. Öbür köpekler gibi Buk da bunu anlamış ve bir değişikliğin yaklaştığını anlamıştı. Francis tasmalarından tutup onları güverteye çıkardı. Soğuk yüzeye ilk adımında Buk'un ayağı çamura andıran yumuşak bir beyazlığa gömüldü. Homurdanarak geri sıçradı. O beyaz şey durmadan gökten aşağı düşüyordu. Silkelendi ama üstü yine doldu. Merakla kokladı. Sonra birazını diliyle tattı. Bir an dilini ateş yakmış gibi sonra eriyip kaybolmuştu. Bu onu şaşırttı. Bir kez daha denedi. Sonuç aynıydı. Etrafta seyredenler kahkahalarla gülüyorlardı. Nedenini bilmediği halde utandı. Çünkü bu onun karı ilk görüşüydü. Sopa ve diş yasası. Buk'un Day sahilinde geçirdiği ilk gün bir karabasan gibiydi. Her saati şaşkınlık ve sürpriz doluydu. Bir anda uygarlığın yüreğinden kopartılmış ve ilkel şeylerin içine fırlatılmıştı. Yan gelip sıkılmaktan öte yapılacak bir şeyin olmadığı tembel, güneş dolu bir yaşam değildi bu. Burada ne huzur, ne dinlenme, ne de bir anlık güvence vardı. Her şey bir karmaşa ve hareketlilik içindeydi. Yaşamın her anı tehlike doluydu. Sürekli bir dikkatli olma zorunluluğu vardı. Çünkü bu köpekler ve insanlar kent köpekleri ve insanları değildiler. Bunların tümü sopa ve diş yasasından başka yasa tanımayan vahşilerdi. Köpeklerin hiç buradaki kurdumsu yaratıklar gibi dövüştüklerini görmemişti. İlk deneyi ona unutulmayacak bir ders verdi. Gerçi bu bir başkasının deneyinden çıkartılmış bir dersti. Yoksa ondan yararlanacak kadar yaşayamazdı. Kurban Charlie'ydi. Bir odun deposunun yakınında kamp kurmuşlardı. Charlie, o dostça tavırlarıyla kendisi kadar iri olmasa bile kocaman bir kurt büyüklüğündeki kuvvetli bir Eskimo köpeğine yanaşmaya çalıştı. Ne olduğunu bile anlayamadan sadece şimşek gibi bir sıçrama, dişlerin madeni bir ses çıkararak çarpması ve aynı çeviklikte bir fırlayışla birlikte Charlie'nin yüzü gözünden çenesine dek yırtıldı. Vurup geriye sıçramak kurtların saldırı tarzıydı. Ama bunun ötesi de vardı. 30 ya da 40 kadar Eskimo köpeği olay yerine gelerek dikkatli ve sessiz bir çember halinde kavgacıların çevresini sardılar. Buk ne onların bu sessiz dikkatlerini ne de büyük bir hevesle pençelerini yalayışlarını anlamıştı. Charlie düşmanın üstüne atıldı ama o bir darbe daha indirip yana sıçradı. Charlie'nin saldırısını göğsüyle karşılamış, garip bir biçimde ayaklarını yerden kesmişti. Charlie bir daha asla ayağa kalkamadı. Seyirci Eskimo köpekleri bunu bekliyorlardı. Homurdanarak ve kesik kesik havlayarak üstüne atıldılar. Acı içinde çığlıklar atan Charlie, tüyleri dimdik olmuş gövdeler yığını altında yitip gitti. Her şey öylesine ani, öylesine beklenmedik bir biçimde olmuştu ki Buk şaşkınlık içindeydi. Spitz'in sanki gülüyormuş gibi kırmızı dilini dışarı çıkardığını gördü. Francis bir baltayı sallayıp köpek yığının üstüne fırlattı. Ellerinde sopalarla üç adam köpekleri dağıtabilmesi için ona yardım ediyorlardı. Fazla uzun sürmedi. Charlie yere yıkıldıktan iki dakika sonra saldıranların tümü sopalarla dağıtılmıştı. Ama o arada çiğnenmiş kanlı karların üstünde neredeyse paramparça bir halde cansız yatıyor, esmer melez başında dikilmiş, ağzına geleni söylüyordu. Buk bu görüntüyü çoğu kez bir karabasan gibi düşünde gördü. İşte böyleydi, acımasızca. Bir kez yere düşmeyi gör, işim bitikti artık. Öyleyse o da asla yere düşmemeye çalışacaktı. Sips dilini çıkartıp yeniden güldü. İşte o andan sonra Buk ondan acı ve ölümsüz bir kinle nefret etti. Charlie'nin trajik sonunun yarattığı sarsıntıyı daha henüz üstünden atamadan bir yenisiyle karşılaştı. Francis, kayışlardan ve tokalardan oluşan bir şeyi üstüne geçirmişti. Tıpkı evdeyken seyislerin atların üstüne taktıklarında gördüğü bir koşum takımıydı bu. Ve aynı atların yaptıklarına benzer bir işe koştular Buku. Franchi'yi kızlarla birlikte vadinin kıyısındaki ormana kadar çekecek ve bir kütük yanıyla birlikte geri getirecekti. Böylesine bir çekim hayvanı olarak kullanılması onurunu fazlasıyla incitmişti. Ama isyan etmeyecek kadar kurnazdı. Kayışlarının geçirilmesine hiç karşı çıkmadı. Tamamıyla yeni ve garip olan bu görevi yerine getirebilmek için elinden geleni yaptı. Francis çok sert, hemen itaat bekleyen bir adamdı. Kamçısının yardımıyla da istediğini hiç tereddütsüz elde ediyordu. Tecrübeli bir kızakçı olan Dave de ne zaman bir yanlış yapsa Buck'un arka ayaklarını dişliyordu. Başı çeken Spitz'ti. O da bu işin ustasıydı. Her seferinde Buck'a uzanamadığı için zaman zaman azarlarcasına humurdanıyor ya da Buck'u gitmesi gereken yöne yöneltebilmek için ağırlığını sinsice koşum kayışlarına bindiriyordu. Buck iyi bir öğrenciydi. İki arkadaşı ve Francis'la birlikte öğretimleri sayesinde önemli bir ilerleme gösterdi. Kampa dönmeden önce hey denildiğinde durmasını, haydi denildiğinde gitmesini, dönemeçleri açıktan almayı ve yüklü kızak yokuş aşağı hemen arkaları sıra gelirken kızağa en yakın köpekten uzakta durması gerektiğini öğrenmişti. Üçü de güzel köpek dedi Francis, Perdita. Şu Buck zehir gibi çekiyor. Üstelik her şeyi de çabucak öğreniyor. Gerçekleştirmek için telaşlanan Perriott, öğleden sonra iki köpek daha getirdi. Bill ile Joy'da adları. Kardeştiler ve ikisi de tam bir Eskimo köpeğiydi. Aynı ananın oğulları olmalarına karşın günle gece kadar farklıydılar birbirlerinden. Billy'nin tek kusuru aşırı iyi bir kişiliğe sahip olmasıydı. Oysa ki Joe oldukça saldırgan, asık yüzlü ve içine kapanıktı. Sürekli olarak homurdanıyor, gözlerinden kötülük akıyordu. Buck onları dostça karşıladı. Dev ise hiçbir ilgi göstermedi. Sips ise önce birini sonra da öbürünü dövdü. Bill onu yatıştırmak için başlangıçta kuyruğunu salladı. Sonra bunun hiçbir yararı olmadığını görünce kaçmaya çalıştı ama Sips'in sivri dişi böğrüne saplanınca bir çığlık attı. Ama Sips çevresinde ne kadar dönerse dönsün, Joe da kulaklarını arkaya atmış, göğsündeki tüyler dimdik olmuş, dudakları titreyip hırlayarak, çeneleri bütün hızıyla birbirine çarparken, gözlerinde şeytanca bir parıltıyla korkunun açık belirtisiydi bu, topuklarının üstünde dönmekten ve ona karşı çıkmaktan geri kalmıyordu. Öylesine korkunç bir görünümü vardı ki Sips, onu yola getirmekten vazgeçmek zorunda kaldı. Ama huzursuzluğunu bastırmak için güçsüz olana döndü ve Billy'yi kampın sonuna dek kovaladı. Akşama doğru Perriott bir köpek daha getirdi. İnce, uzun, zayıf yüzünde eski savaşçıların izi olan yaşlı bir Eskimo köpeğiydi bu. Cesaretle parıldayan tek gözü karşısındakinden saygı beklediğini belirtiyordu. Adı Sol Lex'ti. Öfkeli anlamına geliyordu. Hiçbir şey istemiyor, hiçbir şey vermiyor, hiçbir şey beklemiyordu. Ağır ağır ve özellikle aralarına geldiğinde Chips bile ona dokunmuyordu. Tek garip yönü büyük bir talihsizlik sonucu bu keşfetmişti. Kör gözünün tarafından kendisine yaklaşılmasından hoşlanmıyordu. Bu suçu Buck istemeden işlemiş ve bu sırrı daha ilk öğrenişinde Sol Lex üstüne atlayarak omuzunda kemiğe dek inen 5 santimetre boyunda bir yara açmıştı. Bu olaydan sonra Buck onun kör yanından hep sakındı. Böylece dostluklarının sonuna dek hiçbir anlaşmazlıkları olmadı. Görünürdeki tek tutkusu derinki gibi yalnız bırakılmaktı. Ama Buck'un daha sonra öğreneceği gibi her birinin bundan daha da hayati bir tutkusu vardı. O gece Buck uyumak gibi büyük bir sorunla karşı karşıya geldi. Tek bir mumun aydınlattığı çadır beyaz bir düzlüğün ortasında sımsıcak parıldıyordu. Ve sırf yolun üstünde olduğu için içeri daldığında Perlet ve Francis onu öyle bir küfür ve tencere yağmuruna tuttular ki kapıldığı korkuyu zorlukla yenip kendini dışarıdaki soğuğa attı. Vücudunu bir bıçak gibi kesen ve yaralı omuzunu bir akrep gibi sokan soğuk bir rüzgar esmekteydi. Karın üstüne yatıp uyumaya çalıştı. Ama Don çok geçmeden tir tir titreterek ayağa kaldırdı onu. Huzursuz ve kederli bir halde öteki çadırların çevresinde dolaştı. her taraf soğukluk açısından diğerini aratmıyordu. Zaman zaman vahşi köpekler üstüne saldırdı. Ama o sırtındaki tüyleri kabartıp homurdandı. Onlar da geçip gitmesine izin verdiler. Sonunda aklına bir fikir geldi. Geri dönüp arkadaşlarının bu sorunu nasıl çözümlediklerine bakacaktı. Ortadan yok olduklarını şaşkınlıkla fark etti. Koca kampı bir kez daha dolaşıp onları aradı ve geri döndü. Çadırda mıydılar acaba? Hayır, bu olanaksızdı. Yoksa onu çadırdan kovmazlardı. Öyleyse nerede olabilirlerdi? Kuyruğu düşmüş, tir tir titreyen vücuduyla gerçekten de umutsuz bir durumda amaçsızca çadırın çevresinde döndü durdu. Birden ön ayaklarının altındaki kar çöktü ve yere yıkıldı. Ayaklarının altında bir şey kımıldanıyordu. Tüyleri dimdik, homurdanarak geri sıçradı. Görmediği, bilmediği bir şeyin korkusu çökmüştü üstüne. Ama dostça bir havlama ona güven verince geri dönüp araştırmaya başladı. Sıcak bir hava burun deliklerine dek yükseldi. Orada karın altında rahat bir biçimde kıvrılmış yatıyordu Bill. Yatıştırıcı bir tavırla sızlandı, iyi niyetini göstermek için kıvrıldı, hatta barış rüşveti olarak ıslak diliyle Buck'un yüzünü bile yalamaya kalktı. Bir ders daha. Demek böyle yapıyorlardı. Buck gönül rahatlığıyla kendine bir yer seçti ve telaşla, hatta gereksiz bir çabayla içine sığabileceği bir çukur kazdı. Bir anda vücudunun ısısı küçük çukuru doldurmuş, o da uykuya dalmıştı. Uzun ve yorucu bir gün geçirmişti. Kötü düşlerle horuldanıp havlamasına, sürekli bir şeylerle boğuşmasına karşın derin ve rahat bir uyku çekti. Uyanan kampın gürültüsüyle kaldırılana dek de gözlerini açmadı. Önce nerede olduğunu anlamadı. Kar bütün gece boyunca durmadan yağmış, o da büsbütün gömülmüştü. Üstünde yükselen kar duvarları dört bir yandan eziyordu onu. Büyük bir korku dalgası kapladı içini. Vahşi hayvanların tuzak kokusu. Kendi yaşamının gerisinde atalarının yaşamının bir belirtisiydi bu. Çünkü o uygar, üstelik aşırı uygar bir köpekti. Kendi deneylerinden tuzak korkusu diye bir şey bilemez, bu nedenle böylesine bir korku duyamazdı. Vücudunun tüm kasları bir anda içgüdüsel bir dürtüyle gerildi. Boynunun, omuzunun üstündeki tüyler dikildi ve yırtıcı bir ulumayla üstündeki karı göz kamaştırıcı bir bulut gibi silkip günün köreltici ışığına çıktı. Daha ayağa kalkmadan gözlerinin önünde bembeyaz uzanan kampı gördü. Nerede olduğunu anladı ve Manuel'le gezmeye çıktıkları andan önceki gece kendine bu çukuru kazana dek geçen her şeyi anımsadı. Francis'ın haykırışı karşıladı onu. "Dememiş miydim?" diye bağırıyordu köpek sürücüsü Perriott'a. "Şubuk her şeyi çabucak öğreniyor." Perriott ciddi ciddi başını salladı. Kanada hükümetinin kuryesi olarak önemli sevkiyatlar yaptığı için en iyi köpekleri götürebilmenin telaşı içindeydi. Bu yüzden Buck'a sahip olmak onu özellikle sevindiriyordu. Bir saat içinde takıma 3 Eskimo köpeğe daha katılmış, toplam olarak 9 köpek olmuşlardı. 15 dakika sonra hepsi koşumlara bağlanıp Deykanon'a giden yola koyulmuşlardı bile. Yola çıktıklarından memnundu Buck. Gerçi işi ağırdı ama pek küçümsediği yoktu. Tüm takımı canlandıran ve kendisini de saran heves onu şaşırtmıştı. Ama onu asıl şaşırtan dev ile sol leksteki değişiklikti. Koşumların baştan aşağı değiştirdiği yepyeni birer köpek olmuşlardı. Tüm uyuşuklukları ve ilgisizlikleri geçip gitmişti. Şimdi dikkatli ve hareketli, işin iyi gitmesi telaşında olan, ister bir gecikme, ister bir karışıklık olsun, işi engelleyen her şeye vahşice sinirlenen birer köpekti artık onlar. Koşum kayışlarının verdiği eziyet, varlıklarının en yüce ifadesi gibiydi. Sanki yalnızca bu iş için yaşamışlar ve ömürleri boyunca en çok bu onlara zevk vermişti. Dev ya tekerleklere ya da kızağa bağlanıyordu. Onu önden Buck çekiyordu. Onların önünde de Sol Leks vardı. Takımın geri kalanı Spitz'in önderlik ettiği noktaya kadar tek sıra halinde uzanıyordu. Emirleri anlayabilsin diye Buck, Dev ile Sol Leks'in arasına özellikle konulmuştu. O iyi bir öğrenciydi. Ama öğretmenleri de işlerinde ustaydılar. Yanılgıya düşüp oyalanmasına asla izin vermiyorlar, öğretimlerini sivri dişleriyle güçlendiriyorlardı. Dev dürüst ve çok akıllıydı. Buku asla bir nedeni olmadan ısırmıyor ama gerektiğinde de dişlerini Buk'un bacaklarına geçirmekten geri kalmıyordu. Francis'ın kırbacı durmadan onları dürtüklediği için Buk, öc almaktansa yoluna devam etmeyi daha yararlı buldu. Bir keresinde kısa bir duraklama sırasında kayışlara dolanıp yola koyulmayı geciktirdiğinde Dev ile Sol Leks birlikte üstüne atladılar ve onu iyice hırpaladılar. Sonuçtaki kargaşalık daha da beterdi. Ama Buk ondan sonra kayışları düzenli tutmak için elinden geleni yaptı. Ve gün bitmeden işini öylesine iyi öğrenmişti ki arkadaşları onu dürtüklemekten vazgeçtiler. Francis'ın kırbacı daha seyrek şaklıyordu. Hatta Perriott ayaklarını kaldırıp onları dikkatle inceleyerek Buk'u onurlandırdı. Yorucu bir gün geçirmişlerdi. Kanona tırmanmış, koyunlar kampın içinden Scalise'in ve ötesinde ağaç yetişmeyen yüksek tepelerin önünden buzulların ve yüzlerce metre yüksekliğindeki kar birikintilerin yanından geçmişler, tuzlu su ile tatlı suyun arasında durup hüzünlü ve yalnız kuzeyi koruyan Büyük Charlotte Divide aşmışlardı. Eski yanardağların kraterlerini dolduran göller zincirini geride bırakmak epey zaman almıştı. Ancak o gece geç vakit Bennett Gölü'nün kıyısındaki büyük kampa vardılar. Burada binlerce altın arayıcısı baharda buzların çözülmesine karşın kayıklarını hazırlıyorlardı. Buk karın içinde çukurunu kazıp haklı çekti. Ama buz gibi karanlıkta erkenden kaldırılıp arkadaşlarıyla birlikte kızağa bağlandı. O gün yol buz tuttuğu için ancak 40 mil yapabildiler. Ama ertesi gün ve onu izleyen birçok günde kendi yollarını kendileri açtılar. Daha çok çalıştılar ve epey zaman yitirdiler. Genellikle Perriott kızağın önünde gidiyor, beze sarılı ayakkabılarıyla yolu açarak onların işini kolaylaştırıyordu. Kızağı yöneten Francis kimi zaman onunla yer değiştiriyordu ama bu pek sık olmuyordu. Perriott acele ediyordu. Buz konusundaki bilgisiyle de gurur duyuyordu. Fazlasıyla gerekli bir bilgiydi bu. Çünkü kimi yerlerde buz çok inceydi. Suyun hızla aktığı yerlerde ise hiç buz yoktu. Bitmez tükenmez günler boyunca Buk kayışların arasında koştu durdu. Her zaman karanlık çöktüğünde kamp kuruyorlar. Günün ilk ışıkları yola koyulup yepyeni birçok mil gerilerde bıraktıklarında üstlerine düşüyordu. Ve yine karanlıkta çadırlar kuruluyor, balık parçalarını yiyorlar, sonra da büzülüp karın içinde uyuyorlardı. Buk açlıktan yırtıcı bir kurda dönmüştü. Günlük yemeği olan 750 gramlık güneşte kurutulmuş son balığı kaybolup gidiyordu sanki. Hiçbir zaman yeterince yiyemiyor, sürekli açlık sancıları içinde kıvranıyordu. Ama diğer köpekler daha hafif olduklarından ve bu yaşama alıştıklarından sadece yarım kilo son balığı yiyorlar, yine de iyi bir konumda kalmayı başarıyorlardı. Eski yaşamını belirleyen titizliğini, zor beğenirliğini çok çabuk getirdi. Yemeğini zarifçe yemeye alışık olduğundan yemeklerini ondan önce bitiren arkadaşları geri kalanı elinden alıyorlardı. Hakkını savunması diye bir şey yoktu. İkisi ya da üçüyle mücadele ederken yemeği ötekilerin boğazından aşağı inip kayboluyordu. Bunu önlemek için onlar kadar hızlı yemeye başladı. Açlık içinde kıvranmasına karşın kendisine ait olmayana yine de el sürmüyordu. Seyrediyor ve öğreniyordu. Zeki bir sahtekar ve hırsız olan yeni köpeklerden Pike'ı Perriott'ın arkası dönükken bir parça domuz pastırması çalarken gördüğünde ertesi gün aynı işi o da yaptı ve geri kalanını alıp kaçmayı başardı. Büyük bir gürültü çıkmasına karşın kimse ondan kuşkulanmamıştı. Buk'un suçu için her zaman yakalanan beceriksiz Dab cezalandırıldı. Bu, Buk'un düşmanca kuzey bölgesinde canlı kalmaya layık olduğunu belirten ilk hırsızlığıydı. Uyumluluğunu, değişen koşullara ayak uydurma yeteneğini böylece kanıtlamış oldu. Yoksa hızlı ve korkunç bir ölümle karşı karşıya gelebilirdi. Daha da ötesi, amansız bir yaşam kavgasında boş bir şey, hatta bir engel olan ahlaki yapının çöküşünü ve parça parça oluşunu belirliyordu bu olay. Güneyde sevgi ve dostluk yasasının hüküm sürdüğü o bölgede özel mülkiyete ve kişisel duygulara saygı göstermek olağandı. Ama kuzeyde sopa ve diş yasasının hüküm sürdüğü bu bölgede bu tür şeylere dikkat eden budalanın biriydi kendisi. Bunlara uyduğu takdirde başarısızlığa uğraması kaçınılmazdı. Bütün bunları düşünerek bulmadı Buk. Uyumluydu, hepsi bu kadar. Yeni bir yaşam biçimine bilinçsizce alıştırmıştı kendini. Ne tersliklerle karşılaşırsa karşılaşsın, geçirdiği tüm günler boyunca mücadeleden kaçmamıştı. Ama onu iyice döven kırmızı kazaklı adamın elindeki sopa Buk'a daha temel ve ilkel bir yasa öğretmişti. Uygarken ahlaki bir düşünce uğruna, örneğin Yargıç Miller'ın kırbacını korumak için canını rahatlıkla verebilirdi. Ama uygarlıktan uzaklaşmasının tamamlanması ahlaki düşünceleri savunmaktan kurtulmasının açık bir belirtisiydi. Zevk aldığı için değil, midesinden gelen gürültüler yüzünden çalıyordu. Hırsızlığı açık açığa değil, gizlice ve sinsice sopa ve diş yasasına olan saygısından yapıyordu. Kısaca yaptıkları yapmamaktan daha kolay oldukları için yaptığı şeylerdi. Gelişimi ya da gerilemesi çok çabuktu. Kasları çelik gibi sertleşmiş, her türlü sıradan acıya karşı duygusuzlaşmıştı. İçsel olduğu kadar dışsal bir ekonomiye de sahip olmuştu. Ne denli kötü, sindirilmesi ne denli zor olursa olsun her şeyi yiyebiliyordu. Ve bir kez yedikten sonra da mide suları son yemek parçasına kadar midesindeki her şeyi paramparça ediyordu. Ve kanı bunları vücudunun en uzak köşelerine kadar taşıyor, en sert, en dayanıklı dokuları oluşturuyorlardı. Görme ve koklama duyuları epeyce keskinleşmiş, işitme duygusu öylesine gelişmişti ki uykusunda bile en hafif sesleri işitebiliyor ve bu sesin bir barış haberi mi yoksa bir tehlike belirtisi mi olduğunu anlayabiliyordu. Tırnaklarının arasına dolduğunda dişleriyle buzu ısırmasını öğrenmişti. Susadığında eğer suyun üstünde kalın bir buz tabakası varsa geri çekilip ayaklarını gererek buz tabakasını kırabiliyordu. En belirli özelliği rüzgarın kokusunu alma ve bunu bir gece önceden kestirebilme yeteneğiydi. Bir ağacın dibine ya da nehrin kıyısında yatacağı yeri kazarken hava ne denli ağır olursa olsun daha sonra rüzgar çıktığında o hep rüzgar almayan bir yerde barınmış ve rahat bir halde yatmış oluyordu. Yalnızca deneyler sonucunda öğrenmiyor, uzun zamandan beri ölü olan sezgileri de yeniden canlanıyordu. Evcilleştirilmiş kuşakların etkisini yavaş yavaş üstünden atıyordu. Belli belirsiz bir biçimde türünün ilk hallerini, eski ormanlarda vahşi köpeklerin sürüler halinde gezindiği zamanları, ellerine geçirdikleri avları öldürüp etlerini nasıl yendiklerini anımsadı. Yırtıcı bir biçimde savaşmak ve bir kurt gibi hızla atılmak onun için hiç de zor değildi. Unutulmuş ataları böyle mücadele etmişlerdi. Bunlar içindeki eski yaşamı hızlandırmıştı. Atalarının türlerinin kalıtımına mühürledikleri eski hileler onun hileleriydi artık. Sanki her zaman sahip olmuşçasına herhangi bir keşif yapmadan ya da bir çaba göstermeden edinmişti bu özellikleri. Ve buz gibi gecelerde burnunu yıldızlara dikip uzun uzun bir kurt gibi uluduğunda aslında burnunu yıldızlara doğru uzatıp yüzyılların içinden ve onun sesiyle uluyan ölmüş, toprak olmuş atalarıydı. İniltileri atalarının iniltileriydi. Acılarını dile getiren ve onlar için durgunluk, soğuk ve karanlık anlamına gelen bir iniltiydi bu.